Ayrım 20, sayfa 124. 2. Konunun seçimi ve etkinlik alanı. Konunun seçimi ve etkinlik alanının tanımlanmasını doğal olarak son derece önemli bulan K. Kron, 1996-9-14, bu hususu, halk bilimcinin araştırma alanında yapması beklenilen ilk şey konunun seçimi ve etkinlik alanıdır. Bu alanı sınırlamadan önce çok geniş bir çevre içinde incelemenin yararı vardır. Çeşitli temalar çoğu zaman birbirlerine öylesine ilgili ve iç içe görülmüştür ki, diğer birkaç unsur hakkında iyice bilgi sahibi olmadan bir temanın unsurlarını çözümlemek çoğu zaman imkansızdır. Gerekli malzemeyi ararken yapılan aşırı kısıtlama ise, yanında yalnızca birkaç önemsiz ayrıntı için güçlükle yapılan incelemelerin tümüyle bir daha yapılması riskini getirir. Ancak her açıdan incelenmesi gereken temanın kendisi tam anlamıyla tanımlanmalıdır şeklindeki ifadesiyle vurgular. Bu husus konu seçimi ve daraltılıp genişletilmesine dair çeşitli örnekler vererek bir motiften, anekdota, bir masala, hatta birkaç masala kadar genişleyen konu ve etkinlik alanının tanımlanması, avantaj ve dezavantajları bakımından ele alınır. Ayrıca söz konusu yaklaşımın, masalın yanı sıra bilmecelere ve atasözlerine nasıl uygulanabileceği değişik noktalardan tartışılır. Bu tartışmanın can alıcı noktaları, K. Kron'un ifadesiyle şu şekilde aktarılabilir. Bilmeceleri araştırırken çözümlerden çok bir bilmece formülünden yola çıkmak daha iyidir. İkinci yöntemde insan ortak bir çözümle bağlantısı olan bir takım bilmece formüllerini elde eder. Bununla birlikte bu ortak yanıt bilmeceler için tek olası yanıt olmadığı ve bu nedenle de her zaman birinci yanıt olmayıp daha çok ikinci konumda olduğundan, hayal gücü ve son derece farklı ürünlerinin hepsini aynı bölüm başlığı altında toplar. Bu nedenle bir araştırmacı, araştırmasını ayrı ayrı yetersiz ölçütler sunan önemli miktardaki bilmecelere dayandırmak isterse, bilmece biçimlerinin iç bağlantılarına dayanan bir gruplandırma önerilmelidir. İçindeki unsurların sayısının her bireydeki özelliklerin eksikliğini giderdiği bir grubun seçimi, bilmeceleri olduğu kadar atasözlerini araştırırken de özellikle önerilebilir. Daha ayrıntılı malzemelere sahip olan bir araştırmacının tek bir kavram ya da masalın basit bir özelliği gibi, bir bilmece ya da tek bir atasözünü araştırmayı da kabul edeceği son derece aşikardır. Varyantların araştırılmasında belli bir yörede, çoğunlukla araştırmacının malzemeyi en kolay elde edebileceği kendi yöresinde yapmasına izin verilerek, bu çalışma coğrafya ve etnografya açısından sınırlandırılabilir. Bu tür projeler özellikle deneyimli bir rehberin yardımıyla bu işe yeni başlamış acemiler için özellikle gereklidir. Uluslararası malzemeler bile öyle tek parça halinde ve tamamen farklı yapılarda bulunabilir ki, araştırmacı şimdilik göreceli olarak yoğun bir koleksiyonun toplanmış olduğu bir alanı araştırmakla yetinmesi gerekir. Dar çizilmiş bir yörede toplanmış bir çalışmanın geçerli sonuçları, bilim dalımız için çılgınca koşuşturarak bütün dünyaya dağılmış olan yazmaları sabırla seçip ayırmaktan her zaman daha önemli olacaktır. Bir araştırmacının görevi bu yüzden iyi tanımlanmış ve tamamıyla sınırlandırılmış olmalıdır. Ancak bu sınırın fazla dar olmamasına da özen gösterilmelidir. Yetersiz bilgi sonucu bu vakit öldüren güç çalışmayı yeniden yapmamak için malzeme en azından oldukça geniş bir çevre içinde toplanmalıdır. Kron 1996-13-14. 3. Malzemenin elde edilmesi. Fin okulunun yukarıda özetlediğimiz paradigması ve buna dayalı olarak geliştirilen malzeme derleme sürecindeki kendine özgülükler son derece dikkat çekicidir. Bu konuda K. Kron'un takip edilecek yöntem hakkında ileri sürdüğü fikirlerin başlıcaları şunlardır. araştırma konusunu oluşturduktan sonra aynı geleneksel unsurun olabildiğince çok varyantını toplamak gerekir. Yalnızca yeterli sayıdaki varyantların karşılaştırılması, bir ya da birkaç varyantta tesadüfen ortaya çıkabilecek etmenleri yok edebilir. Birkaç geniş bölgeden elde edilen transkripsiyonların tümüyle tamamlanması, gerçekte olanaksız olduğu gibi, yoğun çalışmanın yürütüldüğü ve bu çalışmaların sonuçlarının araştırma için kullanıma hazır olduğu, hiç olmazsa bir bölgenin dikkatle incelenmesi gerekmektedir. Bundan başka çok büyük çabalara karşın, günümüze dek gelen malzeme bütünüyle elde edilemediği zaman bile mümkün olan her bölgeden bir örneğin elde olmasına dikkat etmek gerekir. Uluslararası düzeyde malzemeleri toplamanın bir araştırmacı için ne denli güç bir görev olduğu açıktır. İlk olarak bu araştırmacının içlerinde folklorla ilgili basılmış her şeyin, hiç olmazsa genel olarak yer aldığı her ülkeden bir bibliyografyaya sahip olması gerekir. Alman Folklor Dernekleri Birliği tarafından görevlendirilmiş olan E. Hoffmann Krayer'in yayımlamış olduğu Folklor Bibliografisi, bu yönde gerçekleştirilmiş çok umut verici bir çabadır. Folklor unsurlarının sıkça göründüğü dergiler ve gazetelerle birlikte, dünyanın her yerinde tamamlanmış kataloglar el altında olsaydı bile, kataloglanmış yayınların büyük çoğunluğu öyle ulaşılmaz olurdu ki, halk bilimci bunları kendi ülkesinde kullanmazdı. Bu durum, el yazması formundaki folklor koleksiyonları için daha yaygın bir gerçektir. Kron 1996-15. Söz konusu kataloglanmış malzemenin dahi elde edilmesindeki güçlüklerin yanı sıra, Avrupa içinde elde edilen malzemelerin bile, özellikle Doğu Avrupa'dan elde edilenlerin Slavik dillerle yazılmış olması, Batı Avrupa ve İskandinavya'dan bile elde edilenlerin yerel ağızlarla kaydedilmiş olmasının yaratıp dayattığı problemler ve bunların çözüm zorlukları, Fin okulu mensubu olan bir halk bilimcinin malzeme derleme sürecinde karşılaştığı sorunların başlıcalarındandır. Bütün bunları çalışmasında enine boyuna tartışan Kron'un vardığı çözümlerden birisi, folklor çalışmalarının geneli hakkında Folklore Fellows Communication'ın 1907 yılında planladığı gibi uluslararası işbirliğine bağlıdır. Bu bağlamda Kron, Folklore Fellows Communication, FFC, birliğinin üyelerinin kendi bölgelerinde derleyip arşivledikleri malzemenin birer kopyasının ve çevirilerinin merkezi bir kütüphanede toplanmasını veya daha da olmazsa özetlerinin yaygın olarak bilinen bir dilde değişik ülkelerin kataloglarından alınarak basılmasını ve bunlardan da yabancı halk bilimcilerin çeşitli koleksiyonlarda hazır olanlarla olmayanlar hakkında bilgi sahibi olabileceğini düşünmüştür. Ancak bu yoldaki mevcut örnek çalışmaların bile hacimleri nedeniyle birçok zorluğu beraberlerinde getirdiğini düşünen K. Kron, uluslararası malzeme derleme meselesinde nihai çözüm olarak her geleneğin bütün önemli özelliklerini koruyarak mümkün olan en kısa formda yayımlanmasını önerir. Bunun için takip edilecek olan, içindeki bütün önemsiz sözcüklerin atıldığı bir üslubu, bir telgraf üslubunu ve bunun sonucu olarak kısaltma işaretlerinin kullanımını dile getirir. Ancak buna rağmen bütün kopya edilen malzemeler, dünyanın her yerinden toplanıp bir araya getirilse bile, herhangi bir folklor geleneği konusunda çalışan bir araştırmacının anlaması gerektiği gibi bu malzemeler eksik kalacaktır. Bunun en önemli nedeni bu okulun bütün varyantların derlenmesi konusundaki gerekliliğidir. Nitekim bu konudaki olanaksızlık daha o yıllarda W. Schitz tarafından şöyle ifade edilir. Eğer Finlilerin başlattıkları biçimde sürdürülür ve bütün folklor dernekleri bunu devam ettirirlerse, masal araştırmasıyla ilgili geçici ve gerçek olmayan bu mutluluk, birkaç yıl içinde folklor derlemelerinden oluşacak öyle yüksek dağlarla çevrilirdi ki, Amerikan multimilyonerleri bile bunlarla başa çıkamazdı. Kron 1996-19. Fakat K. Kron her şeye rağmen var olan malzemeleri halk bilimciye sunmak ve bu malzemeleri arttırarak sürekli, yoğun, sistematik bir derleme ile onları mükemmelleştirmek için hala birçok şeyin yapılmasının gerektiği çoktan kabul edilmiştir diyerek metodolojisini yazdığı Fin Okulu'nun halk bilimine bakışı gereği toplanması gereken devasa miktarlardaki malzemenin kısmen toplanıldığı örneklerdeki başarıyı zikretmektedir. Özellikle de sosyokültürel değişme neticesi kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan malzemelerin derlenmesini, zamanımızın büyük toplumsal hareketleri bütün geleneksel kavramların hızla yok olmasına sebep olmaktadır. Şimdi bilim için kurtarılıp saklanmayan her şey insanlar tarafından asla öğrenilemeyecektir diyerek halk bilimcilerin ileriye yönelik sorumluluklarına da dikkat çekmektedir. 4. Malzemenin elenmesi. Yukarıda detaylı bir biçimde ortaya konulduğunca tarihi coğrafi Fin Okulu'nun ölçütleri doğrultusunda yapılan bir malzeme derlemesi ki hiçbir zaman eksiksiz kalması veya mükemmel olması düşünülemeyecek sürecin bitiminden itibaren toplanmış olan malzemenin bu defa çeşitli ölçüler göz önünde bulundurularak çalışmada işe yaramayacakların elenmesi gereklidir. K. Kron, araştırmanın bu safhasında malzemeleri elerken uyulması gerekli olarak ileri sürdüğü kuralları özetle şöyle ifade eder. Elde edilebilecek en fazla malzeme toplanır toplanmaz ciddi bir biçimde ayıklanmalıdır. Öncelikle az çok sanatsal üsluplu, stilize edilmiş az çok geleneğe uygun yapılar, örnekler yalnızca sözel olan folklor unsurlarının transkripsiyonlarından ayrılmalıdır. Halk kaynakları açıkça korunmuş edebi belgelerle kopyalarda, basılı eserlerde, çevirilerde ya da daha eski belgelerin yeniden incelenmesiyle ayakta kalan folklor bir halk bilimci için aslında değersizdir. Dahası bir halk bilimci, görünüşte folklorik olan malzemenin değiştirilmesi ve taklit edilmemesi için önceden önlem almak zorundadır. Kopya eden kişinin notlarına hayal ürünü şeyler ekleyerek ilgiyi arttırmak eğilimi dikkate alınmalıdır. Öte yandan iki ya da fazla derlenmiş kaydının çeşitli boşlukları doldurmak için birbirlerine eklenmesi daha ciddi bir durumu ortaya çıkarır. Hepsinden daha tehlikeli olanı, kopya eden kişinin malzemeye kendi bilgisi ve hayal gücünü kullanarak yaptığı eklemelerdir. Kuşku duyulan unsurların ayrıca işlenmesi ısrarla tavsiye edilir. Dikkatsiz bir derleyici kendi bildiklerini yanlış düzenlenmiş sorularla bilgi veren kişiye yükleyebilir. Bazı durumlarda gerçek halk malzemelerinin bile özel işlemden geçirilmek üzere bir kenara ayrılması gerekebilir. Örneğin evrensel bir masal bir halk tarafından bir balada dönüştürülmüşse, o vakit bu baladın varyantları, bu masalın düz yazı varyantlarıyla aynı kategoriye konmayabilir. Bunlar baladın asıl yapısını anlamak için ilkin birbirleriyle karşılaştırılmalıdır. Bu temel yapı o vakit baladın çıktığı masal yapısını gösterir ve yalnızca bu yapı diğer masal dünyası varyantlarıyla doğrudan karşılaştırılabilir. Sonuç olarak bu derlenmiş kayıtların araştırılan geleneksel yapıların varyantları olarak görülebilecekleri konusunda bir kuşku olduğu zaman ayrılarak işlemden geçirilmeleri gerekir. Genetik benzerlikleri şans eseri ortaya çıkan benzerliklerden ayırabilmek için daha sonraki bölümlerde bulunacak benzerlikleri, türleri ve dereceleri konusunda kesin bir bilgiye sahip olmamız gerekir. Bütün bunların ötesinde seçilmiş temaların sözlü, gerçek ve asıl varyasyonlarının toplanması gerekir. Asıl yığından ayrılmış da olsalar, edebi, daha az güvenilir ve çok az benzeyen malzemelerle bile çalışıp onlara gereken ilgiyi göstermeliyiz. Kron 1996-23-25. 5. Malzemenin düzenlenmesi. Toplanmış malzemeler gözden geçirildikten sonra kullanılmak üzere düzenlenmelidir. Edebi belgeler genellikle kronolojik olarak düzenlenirler. Bunlar el yazması kitabın, basılı kopyanın ya da yazarının kısaltılmış adıyla sıfatlandırılırlar. Folklor ürünlerinin varyantları genellikle en seçici özellikleri olan dillerine göre düzenlenirler. Kural olarak transkripsiyonun dili çeviride bile belirtildiğinden bu etkenden kimsenin kuşku duymasına gerek yoktur. Aynı dil bilim alanında eğer adları verilir ve doğrulukları onaylanabilirse kasaba ve köylere göre daha ileri bir sınıflandırma yapılabilir. Daha ileri aşamada yapılan bir dil bilim sınıflandırmasının yararı, en fazla bilgiyi en kısa ve en kolay yoldan sunmasıdır. Avrupa dilleri ve ulusları birkaçı dışında baş harflerine göre 6 grupta toplanarak sınıflandırılabilir. C. Kelt dilleri, F. Fin-Ural-Altay dilleri, G. Alman dil ailesi, R. Latin dilleri, S. Slav dilleri, T. Türk dilleri. Diğer birçok durumda yakın akrabalığı olanları da kapsayan özel dil gruplarını adlandırmak için ikinci bir harf yeterli olur. Ortaya çıkan her bir varyantın sürekli olarak kesin bir sınıflandırmasını yapmak her şeyden önemlidir. Bütün kısaltılmış adların mantıklı temellerini edindikleri varyantlar kataloğunun ya bu üslupta ya da sembollerin alfabetik sırasıyla düzenlenmesi gerekir. Böylece ilgili bir okuyucu bile derlenmiş bir kaydın zamanı, yeri ve tipi ile ilgili kesin delilleri daha kolay arayabilir ve varyantın içeriği özetlenmişse en küçük bir çaba bile harcamadan çözümsel olarak işlenmiş özelliklerinin bağlantısını kendi kendine öğrenebilir. Tipolojik düzenlemenin daha ileri aşamasında numaralandırma işlemi söz konusu varyantla ilk örnek urform olduğu sanılan varyant arasındaki bağlantıya göre bir düzen içinde sırayla yapılır. Bu işlemde temel yapı üzerindeki çalışma varyantlara sayı verilmeden önce yapılmalıdır. Ancak birkaç numaralandırma yapılmadan bu çalışma başlayamaz. Öte yandan geçici sayı verme işlemi ise sürekli bir düzenleme yapmak gibi gereksiz bir soruna yol açar. Varsayılan temel yapı bir varyantta bir yönden, başka varyantta ise başka yönden gösterilebilir. Başvuru malzemelerinin nispeten eksiksiz oluşu ve güvenilirliği ile birlikte, halk bilimcinin az çok kişisel olan yargısının asıl yapıyı belirleme konusunda yardımcı bir rol oynadığı gerçeği, daha ciddi düşüncelere yol açmaktadır. Kron 1996-27-31. 6. Coğrafi sınıflandırmanın yapılması. Coğrafik sınıflandırmanın önemini ve doğruluğunu ilk kez Julius Kron Kalevala çalışmasında kavramıştır. Julius Kron, her bölgenin kendi şiir uslubu olduğunu ve üstelik çeşitli bölgeler arasındaki göreceli uzaklıkla doğrudan ilgisi olduğunu görmüştür. Bu gerçeği ancak bölgesel şiir usluplarında gösterilen varyasyonların göç yönünde ilerledikçe çoğaldığını gösteren coğrafi yayılma ilkesini kabul ederek açıklayabiliriz. Folklorun oluştuğu bölgenin dışına sözlü olarak yayılması, bütün bir topluluğun ya da tek tek kişilerin özellikle evlilik sonucu göç etmesiyle gerçekleşebilir. Avcıların, balıkçıların, esnafın, tüccarların, askerlerin, denizcilerin, hacıların ya da diğer gezginlerin geçici ziyaretlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Ancak komşu bir ülkede sürekli olarak kalmak üzere taşınmanın kesin etkisi daha önemlidir. Modern çağa kadar Avrupa'nın köylüleri toprağa bağlıydılar. Gelenekler çiftlikten çiftliğe, köyden köye, bir idari bölgeden ötekine, komşuluk bağlarının kesintisiz zinciriyle sözlü olarak halkın ağzından yayıldı. evrensel masalda coğrafik varyasyonlar zincirinin izini bulmak kolaydır. Kat edilen yol uzadıkça dönüşümlere yol açan etkenlerin sayısı da artmıştır. Tabii birbirleriyle hiç bağlantıları olmayan ve birbirinden oldukça uzakta yaşayan halkların varyantları arasında da benzerlikler görülmektedir. Uzun bir süredir yok olmuş bir prototip meselesi değilse, o vakit insan hayal gücünün benzer çalışmasının belki de delili olan yeni yerlerdeki bağımsız varyasyonların ya da ürünlerin olabileceğini düşünmemiz gerekir. Bu tür benzeşmeler daha çok fonetik olarak birbirine yakın olan, tümüyle farklı dillere bakıldığında arada bir karşılaşılan yansımalı sözcüklerin benzerlikleri gibidir. Yakın bağları olan halklar ya da komşu bölgeler arasında, bunun tersine yanlış hatırlama sonucu tek bir masalın birbirinden oldukça farklı varyantları, hareketli sürekli bir hayal gücü ve hepsinden çok diğer masal malzemeleri ile birlikte farklı bir karışımla karşılaşabiliriz. İki ayrı coğrafya bölgesinden gelen geleneksel bir temanın benzerliğini incelerken doğru bir yargıda bulunabilmek için her bölgenin ayrı ayrı izinin bulunabileceği model yapıyı belirlememiz gerekir. Bir unsurun tam olarak gelişmesini daha fazla izlemek için ortak varyantların ilk örneğini arayıp bulmalıyız. Kron 1996-33-34